Ayrım 44, Brandenburg, Glen Mead, sayfa 523, 44. kısım. Baviera, 22 Aralık 11.58. Büyük Mercedes Kahlberg'e çıkan dik dağ yolunu tırmanırken meğer aşağıdaki vadideki Tirol köyünün ışıklarına baktı. Sık ağaçlıklı yamaçlar kar tutmuştu. Orman yolundaki bir dönemeçten düz yola girdiğinde Mercedes'in farları dar platoda yarım daire çizen şimşirleri aydınlattı. Sağda üzerine kırmızı harflerle Eintritt verboten, dipnot Almanca giriş yasak, yazan kapalı demir kapı, kapının ötesinde de sık ağaçların arasından kıvrılarak kaybolan yol görünüyordu. Meğer açıklığa varınca arabayı durdurdu, motoru kapattı. Farları söndürmeden önce 3 kere uzunları yaktı, sonra da penceresini açmak için düğmeye bastı. Arabaya dolan temiz ve soğuk hava beraberinde güçlü bir çam sakızı kokusu da getirmişti. Sağda ileride bir ses duydu. Nöbetçilerden birinin kalın çam ağaçları ardındaki kulübeden çıkarak yaklaştığını gördü. Adamın göğsünde bir Heckler & Koch MP5K otomatik tabanca asılıydı. Arabaya yaklaşırken birden elindeki elektrik fenerini yaktı. Feneri meğere arabanın içine, çevresine tuttu. Birkaç saniyelik incelemeden sonra başını salladı. Meğere devam edebileceğini işaret etti. Nöbetçi ağaçların arkasına doğru çekilirken meğer farları yaktı. Kulübeden ikinci bir adam çıkıp demir kapının kilidini açtı. Eliyle Meyer'e içeri girmesini işaret etti. Kesser ve Meyer yan yana yürüyerek çakıl taşı kaplı alandan geçip beton binaya doğru ilerlediler. Kesser cebinden çıkardığı halkaya bağlı anahtarlarla gri boyalı demir kapının üzerindeki kilitleri açtı. İçeriye girdikten sonra ışıkları yaktı. Geniş salon aydınlığa boğuldu. Binanın içi buz gibi soğuksa da dışarının sadeliği ve pratikliğiyle karşılaştırıldığında insanı şaşırtıyordu. Odanın ortasında takoz biçiminde çelik bir vinç, vincin üzerine yerleştirilmiş madeni bir rampanın üzerinde de 45 derece açıyla yerleştirilmiş, griye boyanmış, dört köşe bir savaş başlığı vardı. Meğer vincin hemen altındaki dibi ve duvarları asbestli levhalarla kaplanmış, 3 metreye 3 metrelik beton çukurun ilk patlamadan çıkacak alevlerin etkisini azaltmak için düşünüldüğünü biliyordu. Binanın düz çatısına iki raylı kapı açılmış, odanın duvarları da hakiye boyanmıştı. Vincin hemen sağında bir metreye bir metrelik masanın üzerinde bir IBM ana bilgisayar duruyordu. Masanın üzerinde monitör ile standart bir klavye, yanında da iki döner koltuk vardı. Masanın altından çıkıp vince kadar uzanan galvanizli bir borudan vincin hareketlerini, fırlatma anı ile roketin komutasını ayarlayacak kablolar gidiyordu. Bilgisayarın hemen yanındaki ahşap masanın üzerinde gri bir telefon, Kesser'in açık evrak çantası, yazıcı çıktıları ve Kesser'in notları vardı. Evrak çantasının yanında bir termos, yarıya kadar kayı kahve dolu plastik bir fincan. Kesser vincin yanından geçip bilgisayar masasının yanına geldi. Döner koltuklardan birine oturup bilgisayarın üzerindeki düğmelerden birine bastı. Monitör ekranı titreşip mavileşti, panellerde ışıklar yanıp söndü. ''Programları çalıştırdım.'' dedi Kesser. ''Harika, hiç sorun yok.''
''Güvenli mi?''
''Tabii.'' Meğer endişeli görünüyordu, Kesser başını salladı. ''Savaş başlığı henüz canlı değil.'' Bilgisayarı gösterdi. ''Şimdilik program yükleniyor, yaklaşık bir dakika sürer.'' Meğer bilgisayar ekranının tamamen karardığını, sonra yeniden mavileştiğini gördü. Monitörde satır satır anlaşılmaz harfler ve rakamlar akıp kayboldu. Sonunda ekran temizlendi, sol üst köşede beyaz bir imleç yanıp sönmeye başladı.
''Şimdi program yüklendi.'' dedi Kesser, ekranı gösterdi.
''İyi, bak.''
Birkaç komut girdi, ekran yeniden karardı. Bu kez ekranda siyah beyaz bir grafik göründü. Meğer monitörde Almanya'nın haritasını gördü. Kesser yeni bir düğmeye basınca meğer yukarılarda bir yerde gök gürültüsü duydu. Beton tavana yerleştirilmiş demir kapılar iki yana kayarak açıldı. Binanın içine buz gibi bir rüzgar doldu. Meğer gece göğünde soğuk cennetlerden göz kırpan uzak yıldızlara bakarak ürperdi. Kessler klavyeye bir kez daha dokundu. Bir elektrik motorunun mırıltısı odayı doldurdu. Meğer vinçteki beşiğine yerleştirilmiş füzenin istenen açıyı alana kadar döndüğünü gördü. Elektrik motorunun sesi kesildi. Her yer sessizliğe gömüldü.
''Şimdi ekrana bak.'' dedi Kessler.
Meğer haritada Berlin çevresindeki bölgede küçücük beyaz bir daire oluştuğunu gördü. Beyaz daire birkaç saniye boyunca yanıp söndü. Sonra bir daha kaybolmadı, ekranda kaldı.
Hedefe kilitlendi dedi Kessler. Dairenin ortası, hedefin tam merkezi. Eğer Berlin'de tam neresi olduğunu görmek istiyorsan resmi büyütebilirim.
Ama nasıl çalıştığını biliyorsun. Şu anda hedef merkezi Brandenburg kapısıyla Reichstag'ın güney tarafının arası.
Meyer derin bir nefes aldı. Yukarıdaki demir kapılar açılınca koyu beton binanın içi dayanılmayacak kadar soğumuştu.
Paltosunun yakasını kaldırırken sırtının ürperdiğini hissetti.
Korku mu, endişe mi bilemiyordu.
Kessler tabii işler çatışmaya kadar varmayacaktır dedi. Sonunda geri adım atacaklardır.
Niyetimizi öğrendikten sonra Amerikalılar, İngilizler, ötekiler geri adım atacaklardır. Öyle değil mi?
Meyer cevap vermedi. Gri demir vince yaklaştı. Uzun bir sessizlikten sonra bilgisayar konsolunun yanındaki telefon çalmaya başladı. Zilin tiz sesi binanın içinde yankılandı. Kessler uzanıp avizeyi kaldırdı, dinledi. Bir iki kelime söyledi, Meyer'e döndü.
''Sana bir telefon var.'' dedi. ''Çok önemli.''
O akşam Berlin uçağı gecikmeliydi. Tegel'e indiklerinde 8'i geçiyordu. Folkman havaalanından tuttukları taksinin şoförüne Kurfürstendamm'daki küçük otele yerleşirlerken beklemesini söyledi. Resepsiyon görevlisi onlara Wilhelmkirche'ye bakan bir oda verdi. Göl kenarındaki evin önünde durduklarında saat neredeyse 9 olmuştu. Ev Nicholas Z kıyılarında sıkça görülen savaş öncesinden kalma ahşap yapılardan biriydi. Kışın gölün üzerinden geçerek gelen buzlu Baltık rüzgarlarından korunmak için camların çoğunun panjurları kapatılmıştı. Koyu bulutlar ayı örtmeye çalışıyorlardı. Taksiden inip buz gibi soğuğa çıktıklarında Folkman şoföre beklemesini söyledi. Kapının üzerindeki ışığın yandığını, orta yaşlı bir kadının da pencereden baktığını gördüler. 60'larının sonlarında görünmesine rağmen çok sağlıklıydı. Üzerinde de süslü, işlemeli bir elbise vardı. Soğuktan korunmak istercesine ellerini ovuşturdu. Kapıyı açmadan önce Folkman ile Erika'nın kapının tam önüne kadar gelmelerini bekledi.
''Bizi bu kadar geç saatte kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz Frau Richter.''
Kadın ikisine bakarak gülümsedi. ''Lütfen içeri girin Herr Folkman.'' Ev sıcaktı. Kadın onları Folkman'ın göle baktığını tahmin ettiği çalışma odasına götürdü. Yazın burası sevimli bir yer olabilirdi ama kışın bütün panjurlar kapalıydı. Pencerenin önünde üstü düzenli bir yazı masası vardı. Masanın üzerinde de içinde 6-7 izmarit olan bir sigara tablası. Odanın duvarları kitap dolu raflarla kaplıydı. Folkman kitapların büyük bir çoğunluğunun 3. Reich'la ilgili olduğunu gördü. Pencerenin yanındaki duvarda Almanya'nın savaştan sonraki ilk cumhurbaşkanı Konrad Adenauer'ın imzalı bir siyah beyaz portresi asılıydı. Erika'yı tanıştırdı. Kadın her ikisinin de elini sıkıp oturmalarını söyledi. Hannah Richter uzun boydu, güzel olmaktan çok yakışıklı bir kadındı. Kırlaşmaya başlamış saçlarını ensesinde toplamış, böylece çıkık alnını daha da ortaya çıkarmıştı. Ama asıl dikkati çeken kuzey mavisi gözleriydi. Yüzünde parıldıyor, ona hayatı büyük bir heyecanla yaşayan bir görünüm veriyordu. Birkaç dakika sonra çok yaşlı bir kadın elinde dumanı tüten fincanlar olan bir tepsiyle odaya girdi.
''Sıcak kakao'' diye açıkladı Hannah Richter. ''Her gece yaptığım bir tören. Dönüş yolculuğunuzdan önce içinizi ısıtır diye düşündüm. Eğer buraya kadar boşuna geldinizse hiç olmasa küçük bir teselli ödülü. Bu hanım Hildegard benim çocukluğumdan beri ailemin yanında oldu. Yaşlı kadına teşekkür ettiler. Hildegard gülümsedi. İyi geceler dileyip çekildi.
Hannah Richter sıcak kakaosunu yudumlayarak karşısındakilere baktı. Nikotinden sararmış parmaklarının arasına bir sigara yerleştirip yakarken bakışlarını yüzlerinde dolaştırdı. Sigarasından bir nefes alıp Folkman'a döndü.
''Pekala Herr Folkman, bu fotoğrafı bu kadar özel yapan nedir?''
Fotoğraf hiç de önemli olmayabilir ama emin olmak zorundayız. 11 Temmuz 1931'de çekilmiş genç bir kadın resmi. Hannah Richter nazikçe sözünü kesti. Belki de bana fotoğrafı göstermeniz daha iyi olur. Folkman cüzdanını çıkardı, fotoğrafı çekip uzattı. Arkasında dağlar, gözüne gelen güneşle kameraya gülümseyen ve görünmeyen bir adamın elini tutan genç sarışının resmi. Hannah Richter kakao fincanını sehpanın üzerine bırakıp resmi aldı, iki eliyle tuttu. Resme baktıktan kısa bir süre sonra başını kaldırdı. Resmin 11 Temmuz 1931'de çekildiğini söylemiştiniz değil mi? Fotoğrafının aslının arkasında öyle yazılıydı ama maalesef tarihin doğru olup olmadığını kontrol etme imkanımız yok. Folkman durakladı. Neden sordunuz? Hannah Richter sanki soru önemsizmiş gibi başını salladı. Gözlerini kısıp resme bakarken elini cebine soktu. Bir çift okuma gözlüğü çıkardı, özenle burnunun üzerine yerleştirdi. Uzunca bir süre ifadesiz bir yüzle fotoğrafa baktı. Rüzgar dışarıda ıslık çalarak esiyor, panjurları sarsıyordu. Ama kadın başını bile kaldırmadı. Sonunda Folkman dayanamadı. ''Resimdeki kız'' dedi, ''onu tanıdınız mı?'' Hannah Richter başını kaldırdı. Evet dedi. 6. Bölüm 45. Kısım Nicolas Say, Berlin. Adı Angela Raubaldi. Güçlü bir rüzgar panjurları sarsarken Hannah Richter elindeki resme baktı. Şöminedeki odunlar alev alıp çatırdayarak odanın duvarlarında gölgeler oluşturdu. Kadın başını kaldırınca Folkman sordu. Peki kimdi? Adolf Hitler'in yeğeni, Hitler'in üvey ablasının kızı, üvey ablanın adı da Angela Raubaldi. Genç kızı annesinden ayırt edebilmek için ona Girlie diyorlardı. Folkman ciddiyetle sordu, o olduğundan kesinlikle emin misiniz? Kesinlikle, daha önce çok fotoğrafını görmüştüm ama bunu ilk defa görüyorum. Tarih kitaplarının hiçbirinde bu resim yok. Folkman gözlerini karşısında oturan tarihçiye dikti. İçinizde en ufak bir kuşku yok öyle mi? Hannah Richter başını salladı, Folkman'a baktı. Tek bir kuşkum yok. Akademik hayatım boyunca 1929-31 dönemi hakkında bu dönemin Hitler'in kişisel yaşamını nasıl etkilediği konusunda bir sürü araştırma yazdım. Bu kız Geli Raubal. O dönemde çok önemli bir yer tutuyordu. Elimden geldiğince geçmişini araştırdım. Hitler için çok zor dönemlerdi. Başta özel yaşamı olmak üzere bir sürü sorunla karşı karşıyaydı. Bu genç kadın da o sorunlardan biriydi. Hannah Richter fotoğrafa dokundu, sonra bıraktı, Folkman'a döndü. Bu resmi nerede bulduğunuzu söyleyebilir misiniz? Güney Amerika'da. Kadının bir ara kaşlarını kaldırdığını gördü. Kadın sanki başka sorular soracakmış gibi baktı ama daha sonra fikrini değiştirdi. Pek ikna olmuşa benzemiyorsunuz Herr Folkman. Genç kadının kimliği konusunda demek istiyorum. Folkman Erika'ya baktı. Kız sesini çıkarmadan oturuyordu. Sonra bir ara ona baktı. Gözlerini yeniden fotoğrafa çevirdi. Folkman Hannah Richter'e döndü. Emin olmak zorundayız. En ufak bir şüpheye yer bırakmaksızın emin olmalıyız. Eğer bana inanmıyorsanız size aynı kadının bir sürü fotoğrafını gösterebilirim. Onları karşılaştırır, kararınızı kendiniz verirsiniz. Bunun bir yararı olur mu? Hem de çok Frau Richter. Lütfen bana Hannah deyin. Kadın ayağa kalktı, kitap dolu raflardan birine gitti, gözlüklerini taktı. Raftaki kitaplara uzun uzun baktıktan sonra iki tanesini seçti. Ardından Folkman'la Erika'nın yanına döndü. Kitapları yan yana koydu, sonra bir tanesini okuma lambasının yanına bıraktı. Kitapların arasından sayfaları işaretlemek üzere kullandığı sarı kağıt parçaları görünüyordu. Bunlar o dönemle ilgili, herhangi bir kitapçıdan alabileceğiniz standart kitaplar. Birincisi Toland'ın Adolf Hitler biyografisi, o adam bu konunun gerçek uzmanı. Onunla bir kez Harvard'da bir konferansta karşılaşmıştım, hayranlık uyandırıcı biri. İkinci kitabı ben yazdım. Gülümsedi. Kısa süren edebi şöhret dönemimde. Folkman kadının elini dayadığı mavi kapaklı kitaba bakarken Hannah Richter gülümseyerek devam etti. Eğer iyi ararsanız bu kitabı kullanılmış kitap satıcılarında bulabileceğinizden eminim. Kitap maalesef çok kısıtlı sayıda okuyucuyu ilgilendirdi. Birinci kitabı açtı, içindeki siyah beyaz fotoğrafların olduğu bölümü karıştırdı, sonunda aradığını buldu. Parmağıyla bir Daimler otomobile dayanmış duran koyu renk saçlı genç bir kızı gösterdi. Kızın arkasında bir orman görünüyordu. Folkman arabaya baktı. 20'lerin ortalarına ait bir model olduğunu anladı. Kız bir ayağını Daimler'in basamağına koymuş, elini de beline dayamıştı. Pastel renkte kolsuz bir yazlık bluzla dizlerine kadar inen koyuca bir etek giyiyordu. Bu fotoğraf 1930 yazında çekildi. Folkman ve Erika resme yakından baktılar. Koyu renk saçlı kız oldukça güzeldi. Çıkık çenesiyle bile çekici görünüyordu. Kameraya bakarken ciddi olmaya çalışan neşeli bir kız. Folkman'ın fotoğrafındaki kızla buradaki arasında bir benzerlik vardı kuşkusuz. Ama bu benzerlik o kadar da kesin değildi. Folkman Hannah Richter'e dönüp sordu. Sarışın değil miydi? Yaşlı kadın gülümsedi. Bir an Erika'ya baktıktan sonra yeniden Folkman'a döndü. O zaman da şimdiki gibi kızların saçlarının rengini açmaları modaydı. Oksijen saç rengini açabilir ama yüz hatları değişmez. Bu kız sık sık saçlarının rengini değiştirirdi. Bazı fotoğraflarda sarışın, bazılarında da koyu saçlı görünür. Ama eğer yakından bakarsanız aynı insan olduğunu görürsünüz. Hannah Richter yazı masasının çekmecesinden aldığı bir pertavsızı Folkman'a uzattı. Lütfen iyice bakın. Folkman pertavsızı resmin üzerine tutarak gözlerini kıstı. Hannah Richter'in gösterdiği fotoğraftaki kızın yüz hatları kendi elindeki fotoğraftakiyle aynıydı. Köşeli bir yüz, yüksek elmacık kemikleri, düşünceli gözler, geniş ağız. Bir benzerlik görebildiniz mi? Folkman başıyla onaylayınca Hannah Richter, ama hala emin değilsiniz dedi. Belki de kızın saçının renginden. Hem o hem de vücudu. Tarihçi gülümsedi. Haklısınız. Bu fotoğrafta çok daha zayıf. Sizinkinde oldukça dolgun vücutlu. Size başka bir resim göstereyim. 1931 ilkbaharında çekilmiş bir fotoğraf. Hannah Richter ikinci kitabı açtı. Kitabın ortalarında birkaç sayfa fotoğraf vardı. Sayfaları çevirip araştırdı. Aradığını bulup gösterdi. Sahne bir Baviera restoranıydı. Bir masanın çevresinde iki kadın, iki erkek, dört kişi oturmuştu. Sarışın olan kadınlardan biri genç, diğeri orta yaşlıydı. Kadınlardan genç olanı Folkman'ın fotoğrafındakine kesinlikle benziyordu. Çizgileri daha dolgun, sarı saçları o zamanın modasına uygun olarak kat kattı. Yakası işlemeli geleneksel bir Baviera elbisesi giymişti. Sanki biri bir şaka yapmış gibi kameraya gülerek bakıyordu. Folkman masanın çevresinde oturanlardan ikisini hemen tanıdı. Kızın solunda kollarını kavuşturmuş ince dudaklarında belli belirsiz bir tebessümle Adolf Hitler oturuyordu. Onun karşısında da ufak tefek, sırıtkan Joseph Goebbels, Nazilerin propaganda bakanı. Goebbels'in yanında oturan sarışın kadın onun koluna girmişti. Hitler'in yanındaki kız Gelly Raubal dedi Hannah Richter. Bu kez sarışın. Joseph Goebbels'in yanındaki de karısı Gerda. Bu fotoğrafa çok daha ilginç olan bir şey var. Sizin elinizdeki resimle de bağlantılı bir ipucu. Bana lütfen pertavsızı verin. Folkman'dan pertavsızı alan Hannah Richter, Folkman'ın getirdiği fotoğrafı kitaptaki resmin yanına koydu. Şimdi lütfen yakından bakın. Pertavsızı yeni fotoğrafın üzerine yerleştirdi. Folkman pertavsızdaki görüntüyü ayarlamaya çalıştı. Erika da eğilip bakarken Hannah Richter, eğer kızın sağ bileğine bakarsanız ilginç bir şey görürsünüz dedi. Kızın sağ bileğinde hafifçe parıldayan bir bilezik vardı. Hannah Richter pertavsızı Folkman'ın getirdiği fotoğrafa kaydırdı. Kızın kolunda aynı bileziğin takılı olduğu açıkça görülüyordu. Hannah Richter açıkladı. Bu bilezik Adolf Hitler'in Ekim 1929'da Nazi Partisi mitingine götürdüğü yeğenine verdiği bir armağandı. Beyaz altından yapılmış, üzerine zümrüt ve safir işlenmiş. Hitler yakın bir dostuna yazdığı mektupta bu bilezikten bahseder. Gelly Raubal'ın hayatının sonuna kadar sağ bileğinde taşıdığı beyaz altından bir bilezik. Hannah Richter gözlüklerinin üzerinden konuklarına baktı. Bunun ötesinde de fotoğraflardaki kızın yüz hatları arasındaki benzerlik her türlü kuşkuyu siliyor. Emin olun, ikisi de aynı insan. 44. ayrımın sonu. Sayfa 535.